Ayrım 51.
Halil'in peşindeydiler, onu sordular önce, sonra Ankara'ya gidişimi. Kırşehir'den kaçan birine bağlamaya kalkıştılar. Ben gidip kaçırmışım, Sahir abinin Kürt bağlantısı diye tutturdular. Bir gece onlarda konuşmuştuk. Ankara'dan gelen çocuklardan biri Kürt'tü, böyle şeyler. Partiyi soruyorlardı, ne biliyordum ki ben de. Olmayan şeyleri söyletmeye kalkıştılar yani. İşkenceye diretmesini küçümseyen bu sözleri doğrular gibi neye yönelik olduğu belirsiz ince bir alayla bakarak başını salladı Turgut. Doğruyu bilse mutlu mu olacak sanki bu kız? Üst düğmesi iliklenmemiş bluzunun Necla'nın bir devinimiyle kıvrımı açık veren yakasına takıldı gözleri. Dolgun memelerinin arasından içeri doğru inen gölgeli kuytunun yaydığı bir tanıdık ısıyla ürperti dolandı bütün gövdesinde. Ne çok, ne ateşli sevişmeler yaşamışlardı bu kızla. Ne iyi biliyordu o memelerin azgın tadını. Sıcak gövdesinde elden geçirmediği yan kalmamış, daha kapıdan boynuna sarılıp kendini bırakan biriyle şimdi, hem de istekle kavrulup hiçbir kadına el süremediği bunca aydan sonra, oturmuş neler konuşuyorlardı bilgiç bir soğuklukla. Doğru muydu Salih'in dediği? Bunlar Jülide ile kadın kadına. Olacak gibi görünmüyordu ona. İbneleri, kulan paraları biliyordu. İbneler saklar, kulan paralar övünçle dolanır. İğrenç gelmişti hep. Çocukluktan yeni çıktığı dönemde bir kez, Zekeriya diye bir oğlanı köyde. Anımsamak istemezdi hiç. O boku bir kez yemişti nasılsa. Ankara'daki sevgilisinin adını sorup arkasına sopayı soktuklarında, ''İbnedir bu herif, sikelim bunu.'' demişti birisi. Çöktü çökecekti. Duyduğu acı hiçti bunun yanında. Şöyle bir duymuştu kadınlarda da varmış diye. İlk kez karşılaşıyordu doğru ise. Hem de Necla ile Jülide. Seni çok istiyorum. Sarsıldı Necla. Suskunluğu bundanmış demek. Şimdi şu ite. Ne yapayım şimdi bu ite? Jülide ile dün gece biz diye başlayayım mı? Gözlerine bak nasıl aç aç parlıyor. Kadın istiyorsun dedi Necla. Ses çıkarmadı Turgut. Karşıma çıkmalıydı. Param var mı? Şaşırdı Turgut. Ne diyor bu? Yoksa borç vereyim, git abonoza, sik bir karı, rahatla. Sözler kulağına değil, kafasına çarpmıştı Turgut'un. Toparlandı. Şaşacak bir şey yok. Aslına dönmüş bu kız. İçine saplanan kızgınlık, acılı bir gülümsemeye döndü. Senin neler yapabileceğini biliyorum Necla'cığım, dedi. Yeniden kanıtlamaya kalkma. Gönlüm el vermez aşağılanmana. Ben seni istedim. Kerhanedeki karıyı değil. Necla'cığım, diyor. Sen de Turgut'cuğum desene. Bağışla yanlış dedim, kerhane olmaz, randevu evine gidersin herhalde. Birbirini ısıran gözlerle bakışıp kaldılar bir süre. Gözlerindeki çelik soğukluğu gene gülümseyişe döndü Turgut'un. Bildiğin bir yer varsa söyle dedi, ben bilmiyorum, adını duyarım, ne gittim ne gördüm. Sallanır gibi oldu Necla, yani şimdi bu oğlan ne demek istiyor Necla'cığım diye. Sait'in yalan söylediğini bilmiyor muydun daha duyduğunda? Bilmem gerekiyordu da. Benden adres soruyor. Kov artık şu hergeleyi. Nasıl kovacağım? Bakma gülümsediğine. Sararmış yüzü karaya çalıyor oğlanın. Ben kötü sözler etmedim mi yani? Sessizliği gene Turgut bozdu. Taş atmalara kalkma. Öğrenmek istediğin bir şey varsa sor açıkça. Yalan söylemem ben sana. Aptalca davrandığı için kızdı kendine Necla. İçinde ne varsa ağzından kapıp almıştı oğlan. Zeki olduğunu bilmiyor musun bu herifin? Yalanı da zekice söylüyor, doğruyu da. Nasıl ayıracaksın? Hiçbir şey yok dedi. Neyini öğreneceğim senin? Beni istediğini söyledin. Ben de seni istemediğimi söylüyorum, o kadar. O kadar olmadığını Turgut'tan saklamak ne güçtü. Anlamıştı birden, dikeldi. Başka dedi, konuşmanın sonuna geldiğini anlaştırarak kapatmak ister gibi. Başka ne olsun? Davranışın, konuşman, bakışın her şeyinle öç almaya kalkmışsın görünüyor. Soluklanır gibi duralayıp aldı gene Turgut. Senden bir günler sakladığım şeydense onu değiştirmek elimde değil. Ankaralı Müzeyyen Hanım yok, Ankaralı Zübeyde Hanım var. Senden sonra oldu. Beni nasıl kurtarmış anlamadım. Hiç sana seni seviyorum dedim mi ben? Sana bağlıydım ama sana da kendime de saygılı olmaya çalıştım elimden geldiğince. Sen bana bin kez dedin seni seviyorum diye. Hangimiz yalan söylemiş? İnsanı ürküten öyle üstün yanların, öyle yeteneklerin var ki, kızsam da kızamıyorum sana. Hele bu tutuklamadan sonra nasıl kızayım? Biliyorum gitmemi istiyorsun. Oysa ben beklemesem de Daha kapıyı açınca boynuma sarılmanı istiyordum. Jülide ile karı koca olduğunuzu söyleyince güç tuttum kendimi. Vuracaktım Salih'e az kalsın. Beceriksizce kurtulmaya çalıştığı bir çalkantıya düşmüştü Necla. Yalnız doğru düşünmek değil, doğru sözü bulmak da sorundu. Gene başlayacak bu, hemen al. Anlamadım, size ne bizim karı koca olmamızdan? Yeli kesilmiş uçurtma gibi boşlukta aşağı doğru kaymaya başlamıştı Turgut. Doğruymuş demek. Savunmuyor, saldırıyor. Tek anlamı doğrulamak değil ki bu sözün. Olsa da sana ne diyor? Ben de onu anlatmak istiyorum dedi Turgut. Bana ne diyemiyorum. O senin bileceğin oğlum. Senin düzdüğün karılar, oğlanlar ya da seni düzen pezevenk beni hiç ilgilendirmiyor. Yüzü allak bullak oldu Turgut'un. Çok pis konuşuyorsun dedi. Titrer gibi bir sesle, kendini niye buna zorluyorsun anlamıyorum. Aylar boyu yaşadıklarımız bir şeyleri yıktı. İster istemez değişiyor insan. Ama sendeki değişiklik... Kendimi hiçbir şeye zorladığım yok diye sözü ağzından aldı Necla. Bendeki değişiklik yalnız beni ilgilendirir. Seninle ilişkimi bu olaydan çok önce kestim ben. Tutuklamada geçip gitti. Bir boşluluğumuz da yok birbirimize. Ne kaldı konuşacağımız? Dediklerimi pis buluyorsan ne duruyorsun? Çek git. Yenilgiyi içine nasıl sindireceğini bilemeden doğrulup kalktı Turgut. Şimdi daha iyi anlıyorum seni niye sevmediğimi dedi. Halktı, emekçi insanlıktı, eşitlikti, kardeşlikti. Hepsi babanın evinde olmayan süslü oyuncaklardı senin için. Şimdi gördün şakaya gelmediğini bu işlerin. Korku ezip geçmiş seni. Saklayamıyorsun artık, için dışına vurmuş. Bir şeyler dedi diyecek Necla'nın yolunu keser gibi gözlerini gözlerinin içine dikti. Sen amının derdindesin kızım dedi, gerisi palavra. Başı döner gibi oldu Necla'nın. Koşup mutfaktan bıçağı alıp delik deşik etmek geliyordu içinden herifi. Söyledikleri şu alçakça doğru mu da yani şimdi katil eder insanı bu puşt? Sen kendi sikinin derdine bak it dedi. Doğruyu söylemişti işte, hiç duymamış gibi yürüdü Turgut. Çıkarken döndü, Öcalman'ın alaylı bakışıyla ''Doğru babanın evine Necla Hanım'' dedi. ''Yerin orası senin.'' Hiç umursamamasına karşın dili tutulmuş gibi kaldı Necla. Hangi sözle yıkacaktı bu rezil herifi? Ya ağlarsaydı şimdi? Turgut çıkıp kapıyı usulca çekerken hırıltıya benzer bir sesle ''Cehenneme'' dediğini duydu Necla'nın. Sokağa indiğinde kırık dökük üstün olmanın kekre tadı vardı içinde. Bulutların yer yer gölgelediği güneşli yolda Beyazıt'a yürüdü. Külliye gidip Beyazıt Camisi'nin duvarı dibindeki masaya oturdu. Garsonun getirdiği çayı yudumlarken bile daha kurtulamamıştı sarsıntıdan. Nasıl da yerine oturmuştu ya söyledikleri, yırtıp atmıştı bu kapanası sayfayı. İçini güve gibi kemiren bu kızla başka nasıl biterdi ki bu iş? Bir sürü dert vardı başında. Bunu silip atmıştı hiç değilse. Daha neler görecekti bakalım. Alandaki saat 11'i geçiyordu. 12'de Çemberli Taş'ta olmalıydı. Ebe Hanımların tanıdığı bir ciltçi, gelsin konuşalım demişti iş için. Hiç umudu yoksa da çalınacak bir kapıydı. Denemeyip ne yapacaktı? Bir çay daha istedi garsondan. Kendisini polisten Zübeyde'nin kurtardığı sözüne takıldı. Nereden çıkmıştı bu? Muharrem bilmezdi ki Zübeyde'yi. Zübeyde dememiş ki, Müzeyyen demiş. Belki de uydurdu oğlan. Ankaralı Müzeyyen diye niye uydursun? Ağızdan ağıza değişmişe benziyordu. İşin ne olduğunu Refik bilirdi bilirse. O da yoktu ortalarda. Polisten bırakılmasının ikinci günü gazeteye gitmiş, tanıdığı hiç kimseyi görememişti hemen de. Çalışanların çoğu değişmişti. Merdivende karşılaştığı Tatar Nafiz görmezden gelecekti neredeyse. Hami Bey'i sorunca, toplantıdalar deyip basım evine geçmişti. Ertesi sabah gidip yazı işlerinde yakaladığı Hami Bey daha da ilgisiz karşılamıştı. Gözleri denetler gibi elden geçirdiği önündeki kağıt tomarındaydı. Yüzüne bile bakmadan söylenir gibi anlattı bir şeyler. Gazeteyi satıyormuş Remzi Bey. Daha birçoğunun işine son verilecekmiş. Onun gazeteyle ilişkisi de çoktan kesilmiş. Yapılacak bir şey yokmuş. Sözü bitirince önündeki kağıtları toparlayıp koşturarak yukarı çıkmıştı herif. Bir daha uğramamak üzere ayrılırken gazetesine de çalışanlarına da ağız dolusu sövmek gelmişti içinden. Ankara'ya gitmeyi düşündü bir ara vazgeçti hemen. İzliyorlarsa belayı Ankara'ya taşımak olurdu bu. Tayyarlarda tutuklanmış olmalıydı. Sahir Hoca'nın Kürtler için söyledikleri üstünde durdular bir ara polisler. Her şeyi yatsımıştı ya. O gece ne konuşmuşlarsa hepsini satır satır yineliyordu polis. Zahir abinin Kürt Veysel'e sert çıkışı, Nedret ablaya yaptığı paylamada içinde. Zahir abi çözülmüştü demek. Ona çok üzülmüştü. Adama kim bilir neler yaptılar ki? Söylemesi mi gerekirdi? Güvendiği gibi çıkmamıştı. Ne kadar saklasa, çekingen bir mutluluk da vardı sanki üzüntüsünün içinde. Zahir abiyi konuşturmuşlar, onu konuşturamamışlardı. Nedret Hanım da biliyor muydu bunu? Ablasından öğrendiği Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yatıyormuş Zahir Bey. Karşıdaymış Nedret Hanımlar. Çocukların okulunu da oraya almışlar. Akşamları geçerken sokağa bakan sessiz, ışıksız pencereleri gördükçe umutsuz bir karanlık çöküyordu içine. Yalnız o ışıklı eve girmenin değil, ara sıra sokağa dökülen piyano sesinin özlemiyle kavruluyordu içi. Nedret Hanım'ın bahar sabahı pırıltısındaki yüzü tatlı bir düş gibiydi bu yakıcı özlemin içinde. Evi bilse karşıya da giderdi. Onlarla görüşmenin ne sakıncası olacaktı artık? Bir iş bulup yaşamını düzene sokmalıydı önce. Savaş bitti demekti. Bugün yarındı artık. Stalin'in yıllar önce söylediği olmuştu. Faşizm canavarı ininde gebertiliyordu. İçi umutla dolu, dünya ışıklı ülke karanlık içindeydi. Polise geçtiği sınavla bir kat daha artmıştı kendine güveni. Acılar beklese de bu ülkede de dağılacaktı karanlık, kuşkusu yoktu hiç. Ne yollardan geçilecekti kim bilir, alana bakarken bir yerden Halil çıkıp o içi ışıldayan köylü gözleriyle gelip karşısına oturacakmış gibi geldi. Aman ele geçmesindi, yakalarlarsa beterini yaparlardı ona. Seheri bırakmışlar mıydı acaba? İşkencenin izleriyle yorgun Seher'in hücre kapısında Halil'in kaçtığını söylerken sevinç dolu bakışları hiç gitmiyordu gözlerinin önünden. O solgun yüzüyle bile ne güzel kızdı, ne kadar iyi yani. Bir de Necla süprüntüsü, at kafandan. Ne kadar atsam takılıyor işte. Doğru mu dedim acaba? Korkunun altında ezilip de mi sapıklaştı karı, yoksa aslında sapıktı da? Amının derdinde dedin ya işte, doğru dedin. Gövdelerinin doyumundan başka ne derdi olur o sınıftan gelenlerin? Karı keyfinde, kafası da o keyfe göre işliyor. Özendi bir şeylere, baktı ki pabuçlar pahalı. Benim yediğim naneye tutundu. Bir başka neden bulurdu olmasa. Zarar vermedi ama doğruyu söylemek gerekir. Hele bir bastırsalardı Seher gibi görürdük. Neyse, bastırdılar bir ölçüde, diretti. Ötesine ne desek boş, sorun o değil. Bu cinsel sapıtma niye? Ben ona kızdım. İbneliğe, kulan paralığa kalkayım şimdi. At kafandan artık şu karıyı. Bir şeylere karşı çıkmak istedi, gücü o kadarına yetti demek. Birilerine kızıp da öç almak için kendi canlarına kıyanları söylerler. Belki de karmaşık yanları var bu işin. Kimileri ille kendi cinslerinden birileriyle yapacaklar. Öyleleri de var. Okulda da yok muydu? Daha lisedeyken Arif diye bir oğlan vardı, herkesin bildiği. Kimi öğretmenler için de söylerlerdi. Güzel de bizim işimiz mi bu? Sonra bu kız. Hay Allah belasını versin bu kızın. Kalktı ağırdan yürümeye başladı çemberli taşa doğru. 12'de kalın gözlükleri, daz kafası, irice göbeği, asık yüzüyle Ferzent Bey'i hanın 4. katındaki mücellithanede buldu. Şöyle bir baktı Turgut'a, çıkarıp bir kart uzattı hemen. Vakıf hanı biliyorsun, sirkeci de dedi. Şekercinin karşısında hemen. Avukat Mecit Bey, asma katta. O seni bekliyor, hemen git, sana göre iş yok burada. Handan inip Nuru Osmaniye'ye doğru yürümeye başladı. Umutlanmıştı nedense. Boşa çıkmadı umudu da. Vakıf hanın asma katındaki iş yerinde kendisini bekler bulduğu Mecit Tahiroğlu, uzun boylu, gür ak saçların daha da esmerleştirdiği, biraz çatık kaşıyla doğulu izlenimi vermesine karşın temiz bir İstanbul diliyle konuşan, elleri titrek yaşlı avukat. Bir iki şey sorduktan, hele eski Türkçe okuyabildiğinde öğrendikten sonra, tutuklanıp bırakılması üstünde de pek durmadan ayda 60 lirayla yanında çalışmaya hemen başlayabileceğini söyleyince kulaklarına inanamadı. Ticaret davalarına bakan biriydi Mecit Bey. 22 yıldır yanında çalışan yardımcısı geçen hafta ölmüştü. Ne iyi etmişti. Aylığından keseceğini söyleyerek çıkarıp 20 lira da para verdi Turgut'a. Kimi dava dosyalarını özetleyecek, savunmalarını, Yargıtay tasarlarını düzeltip daktiloya çekecek, arşive bakacaktı. Daktiloyu tek parmakla yazışına takıldı. İleride bir daktilo kursuna gönderecekti onu. Adamın kapısını açtığı yandaki penceresiz, gündüz elektrikle aydınlatılan çalışma yerini görüp, dosyaların yığıldığı tozlu masaya oturunca başına hiç de devlet kuşu konmadığının ayrımına varmıştı ya, sevinç doluştu içine gene de. Bir işi olmuş, cebinde kalan tek liranın yanına 20 tanesi daha girmişti. İncesini düşünmenin sırası değildi. Hemen başlatılmasının nedenini anladı. Mecit Bey yarına yetişmesi gerekli 4,5 sayfalık eski Türkçe el yazısı. Yargıtay dilekçesini hemen koymuştu önüne. Eski Türkçe el yazısını okumak kolay değildi. Bir iki saat sıkıntılı bir uğraştan sonra daha kolay sökmeye başlayarak akşam 5'e doğru bitirdi işi. Bu arada Mecit Bey içeride odasında gelen giden konukları, görüşmecileri karşılamış, kimiyle telefonda konuşmuş, ara sıra gelip kimi sözcükleri okumasına yardımcı olmuştu. Sonunda daktilo edilmiş kağıtları eline alınca o da saklamadı sevincini. Yazıhanesinin karşısına oturtup bir iki babacan söz daha etti Turgut'a. İşine bağlı biçimde çalışırsa bir meslek kazanmış olacaktı Turgut. Onun burada çalışmakla öğreneceği şeyler avukatlık kadar önemliydi. Anahtar hanın kahvecisindeydi. Yarın sabah 9'da buraları şöyle bir toparlayıp tozunu alarak odasında işinin başına otururdu. Temizlik araç gereçleri kapının sağındaki dolaptaydı. Sabahleyin 9.35 vapuruyla da o gelirdi Kadıköy'den. İlk gün olduğu için şimdi gidebilirdi Turgut. İşler bitmişse akşam 6'da çıkacaktı öteki günler. Öğle yemeğini evinden getirip odasında yiyebilir. İsterse Sirkeci'deki lokantalardan birine yarım saatliğine gidebilirdi öğleleri. Yarın daha ayrıntılı konuşacaklardı dosyalar üzerinde. Sağ olun deyip ayrıldı Turgut. Asma katın merdivenlerini inip hanın girişinden sokağa çıkınca güvenlikten bırakıldığı günde sandı kendini bir an. Güpegündüz elektrikle çalıştığı izbe oda. Güvenlikteki hücrelerin büyüğüydü. Bulduğuna sevindiği iş aylar ayı işkenceler içinde tutulduğu güvenliğin Sansaryan Han'ın Sirkeci Caddesi'nden saptın mı orada sokağın içinde dikili duran cellat yüzlü kara yapının 100 metre var yok burnunun dibindeydi. Oradan çıkıp buraya girmişti. O yana doğru yürümek değil bakmak bile acılarını artırıyordu. Devinimli sokağa başını kaldırıp çatıların üstündeki mavi göğe baktı. Ilık güneşiyle bahar akşamı üstüne çöken kara bulutların dağılmasına yardımcı olmaya başlamıştı. Daha iyisini buluncaya kadar bir işi vardı işte. Bahçe kapıya kıvrılıp Eminönü'ne doğru yürüdü. Sağlığına kavuşuyordu. Ne güzel acıkmıştı. Kahvaltıyla duruyordu gerçi ya, ağzına bir şey koymak istemediği nice günleri olmuştu. Parası vardı. Çoktur kurup da yapamadığı çiçek pasajına gidip kafayı dinlendirmenin tam günüydü. Köprüyü yürüyüp yukarıya, tünele çıkmayı düşündü. Tünelle Galatasaray arasındaki yolu uzun yürüdü mü topuğuna saplanan sancıdan korkup göze alamadı. Tramvaya atladı, Galatasaray'da inip çiçek pasajına girdiğinde 6 bile değildi. Çoğu kez Refik'le oturdukları köşedeki masaya baktı, doluydu. Yakınında bir yere geçti. Bir duble rakıyla bir şeyler söyledi garsona. Çevreye bakınmaya başladı. Bir tek tanıdık yüz yoktu. O içeri alındığından bu yana tüm yaşayanlarıyla değişmişti sanki bu kent. 3 gün önce Salih'le tostlaşması bir tansıktı demek. Halil olmazdı. Nerelerdeydi şimdi kim bilir? Refik hiç değilse Muharrem Puştu da mı uğramazdı buralara? Muharrem görse konuşur muydu bakalım? Görmezden mi gelirdi? Salih nasıl konuşmuştu? Jülide ile Necla'ya verip veriştireceği birini bulduğu için konuşmuştu. Bir geçmiş olsun bile demeden çekip gitmişti sonra da. Dengesiz herifin biri. Dedikleri doğruymuş ama. Boş ver, küçük şeyler. Savaşı kazandık oğlum, sen ona bak. Kızıl Ordu Berlin'de. Halil kurtuldu şimdilik. Alnımızın akıyla çıktık polisten. İyi kötü işimiz de var. Rakı da buzlu. İçeride birkaç kez düşlemişti burada oturup içmeyi. Ne ilk yudum ne sonrakiler. Düşlediği tadı veriyordu. İlk kez yalnız içiyordu burada. Ondan mıydı? Kalkınca tıpış tıpış yolunu tutacağı, hiçbir şeyde tat tuz bırakmayan ev dururken başka neden aramaya ne gerek vardı? Mediha'yı bıraktığından daha iyi bulmuştu aslında. Beğenmediği bir konuda sertleşip diretecek, sırasında kavgaya kalkışacak kadar düzelmişti. Üstüne çok varıldı mı ağlıyordu da. Turgut polisten çıktığında atak adamış, horoz kestirdi. İlle de mevlit okutalım diye tutturmuştu şimdi de. Göze gelmiş ya da kara çalmaya uğramıştı Turgut. Ebe hanımların inancıydı bu. Evlere şenlik, komünist olduğuna inanacak değillerdi ya. Terslenmese de üstünde ayetel kürsüyü bulundursa kötü mü olurdu? Turgut'un tutukluluğu köyde duyulmamıştı belki de. Manisa'dan gelen paraları hiç aksamamış, kıtı kıtına da olsa götürmüşler, polise birkaç kez de para, yiyecek yollamışlardı kendisine. Sahir abiler kendi dertlerine düşmüşler. Asıl desteği ebe hanımlardan görmüştü Mediha. Bu adak mevlit, dua akılları da onlardandı. Feleğin çemberinden geçmiş, becerikli biriydi ebe hanım. Çoğu doğum yaptırdığı ailelerle bağları vardı. Bu ferzent beyinde iki çocuğunun ebeliğini yapmıştı. Bıraktığında da yakındılar. Camiye mevlide giderlerdi ya, şimdi ebe hanımla kızının, hani neredeyse evlerinden çıktıkları yoktu Turgutların. Mediha yapıyor, yukarıdan getiriliyor, yemekler birlikte yeniyordu sık sık. Dua kitaplarından geçilmiyordu evde. Ebe hanımın kızı Rabia'ymış adı, amme cüzünü belletiyordu Serpil'e. Yeni ayrımına varmıştı bir şeyinde, yüzü sivilceli tombalak kız, Turgut'un gözlerinden ayırmıyordu gözlerini. Yoksa, tövbe tövbe, oğul Assubay Şahap izinli gelmişse Mediha yukarıdaydı. Bir şey olmuş muydu herifle aralarında bilemiyordu. Adamla konuşmasından sonra ödü patlıyordu olacak diye. Çıktığının haftasına izne gelen Şahap Bey geçmiş olsuna uğramıştı. Hem de kolunda dört şeritli şanlı deniz assubayı üniformasıyla. Mediha'nın etekleri zil çalarak yaptığı çayları içmişlerdi karşılıklı. Zavallı sersemin tekiydi herif. Yakında zorunlu görev süresi bitince ayrılıp polise geçeceğini söylüyordu. Siyasal polise alacaklarına söz vermişler. Telsizciymiş donanmada. Haber almada görevlendirilmiş sık sık. Üstlerinin çok güveni varmış kendisine. Bütün bunları saf saf anlatıyordu Turgut'a. Gözü de Mediha'da. Hele Mediha'nın hayranlıkla bir dinleyişi vardı herif konuşurken. Tam sırmalı giysi görmüş köylü karısı. Halinde mi sırmaları vardı? Kadıncağız erkek arıyor, ne yapsın? Polise dayandıklarının yanında şimdi karşılaştıkları daha dayanılmaz olmaya başlamıştı sanki. Öyle de değildi ya. Polis de bir ara iyice umudu kesmişti kendinden. Kurtardı dedikleri Zübeyde nasıl karışmıştı işe. Falakaya yatırmamışlardı da kıçına sopa sokmuşlardı. Onu sağlamışsa keşke hiç karışmasaydı Zübeyde Hanım. Vurulacak yanı mı kalmıştı ayaklarının. İndirip bodrumda tavanından bok akan bir hücreye atmışlardı sonra da. İğrençliğine iğrençti de kapıda bekleyen polisliğe yeni alınmış resmi giysili gençlerin görece gevşek davrandığı da yatsınamazdı. Sivil siyasal polislerden daha yumuşaktılar. Asker yargıcın karşısına çıkarılıncaya kadar uzun süre tutulmuştu orada. Acı haberi de orada almıştı bir gece yarısı. Birinci şubeden aşağı atlamış akşam yakaladıkları bir orospu çocuğu komünist demişti başında bekleyen. Yumuşak polis. Nöbetçi arkadaşlarında başını belaya sokmuş puşt. Aklına hemen Halil gelmiş, kahrolmuştu acıdan. Ne uyku ne yemek. Bir başka polisin ağzından almıştı daha sonra. Atlayan Hasan Basri Alp diye birinin hastanede öldüğünü. O tanımamıştı Hasan Basri'yi. Kimseleri beğenmeyen Halil övgüyle, sevgiyle söz ederdi hep. Halil'in ölmediği sevincine bir başka ağır acının gölgesi düşmüştü. İkinci dubleyi yudumlamaya başladığında iyice dolmuştu pasajdaki meyhaneler. Ne çok sivil polis vardı burada kim bilir. Beni de gözlüyorlardır. Gözlemezlerse analarını, avratlarını. Turist benzeri iki kadınla bir erkek vardı karşı masada. İkide bir gözü takılıyordu kumral gençten olanına.